Ayrım 22, sayfa 261. 5. Eski Hisarlık. Dipnot. Şimdi bu yükseltide her yerden görülen görkemli Mehmetçik anıtı var. Açılışı 21 Ağustos 1960. Tepenin güney etekleri araba park yeri yapılıp betonlandığı için arazinin doğallığı burada da bozulmuştur. Burası Seddülbahir'de çıkarma yapılacak en doğudaki yerdi. İngilizler bu kesime S kıyısı diyorlardı. Buraya çıkacak İngiliz birliğinin görevi büyük çıkarma hareketinin sağ yanını güvence altına almaktı. Burayı ele geçiren birlik Türk savunmasının doğu yanı içinde büyük tehlike olurdu. 26. Alay Komutanı Kadri Bey buraya savunma için ancak bir takım ayırabilmişti. 80 kişi. Takımın piyade tüfeğinden başka silahı yoktu. Savaş gemileri bu kesimi ve çevresini de erkenden ateş altına aldı. Bombardıman korkunç bir yoğunlukla sürdü. Bu kıyıya 24 filikaya bindirilmiş 3 İngiliz bölüğü 900 kişi çıkacaktı. Donanma ateşi yumuşatınca filikalar harekete geçtiler. Hiç tepki görmeyince kıyıdaki savunucuların ağır bombardıman sonucu toprağa gömüldüklerini düşündüler. Mehmetler gerçekten toprağa gömülmüşlerdi ama düşmanın düşündüğü gibi değil. Gerideki derin siperlere girip saklanmışlardı. Ateş kesilince siperlerden çıktılar, kıyıdaki siperler dümdüz olduğu için mermi çukurlarında, kaya parçalarının arkasında yerlerini aldılar. Takım komutanı Asteğmen Abdurrahim, ah ne olurdu elimizde bir ağır makineli tüfek olsaydı da şunları duman etseydik diye içini çekti. Filikalar iyice yaklaşmıştı. Emrini verdi, ateş! Takım ateşe başladı. Filikaların başındaki ağır makineli tüfekler sustu. Filikalar birbirine girdi. Kıyıya çıkabilen İngilizler can havliyle kayaların arkasına sinip kaldılar. Kımıldayan vurulup düşüyordu. 80 kişi 900 kişilik 3 bölüğü felç etmişti. İngilizler sorunu çözmek için tepenin doğusuna 6 filika ile bir bölük çıkardılar. Burası kayalık çok dik bir yamaçtı. Savunma bu kesimi birkaç nöbetçiyle tutmayı yeterli görmüştü. İngiliz bölüğü bu çetin yamaca tırmanıp düze çıkmayı başardı. Takımın arkasına doğru sarktı. Deniz kıyısında sinmiş bekleyen İngilizler de takımı gafil avlayan bu durumdan yararlanıp doğruldular, tepeye fırladılar. Takım gafil avlanmıştı. Eyvah, sarılıyoruz! Çevik davranarak 5-10 esir bırakıp kuşatma çemberinden sıyrıldı. Biraz gerideki sırtta yeniden mevzilendi. İngilizler eski Hisarlık tepesinde bulunan tarihi kale yıkıntısını ele geçirdiler. Ama inatçı takımın denetimi altındaydılar. Ertuğrul koyuna çıkmak için çırpınan arkadaşlarına yardımcı olamıyorlardı. Keskin nişancılar kımıldayanı vuruyorlardı. Dipnot, İngiliz harp tarihine göre İngilizlerin kaybı 63 ölü ve yaralı. 1. cilt sayfa 290. Türk kaybı bilinmiyor. Takım rahat değildi, cephanesi bitmek üzereydi. O yüzden Abdurrahim'in gözleri ikide bir Alçıtepe köyüne kayıyordu. Elbette alay komutanı yardım yollardı. Yoksa son kurşunlarını atıp geri çekilmek, düşmanı serbest bırakmak zorunda kalacaklardı. Buna katlanmak çok zordu. Saat 9.30'du. Sonrası sayfa 279'da. Dipnot, Atase Çanakkale, cilt 2, sayfa 247-250. Eski Hisarlık olayını ayrıntılı anlatıyor. İngiliz harp tarihi ise özetliyor. Türk direnişini atlayarak sonuca geliyor. Kestirme yaklaşımı elverişli her yerde böyle yapıyor. İngiliz tarihinin bu özelliğini bilmeyenler birçok yerde Türk direnişi başarısı olmadığını sanırlar. Atase Çanakkale 2'yi dikkate aldım. Asteğmen Abdurrahim ve takımının çoğu şehit olacaktır. 5. Ordu Komutanı Mareşal Liman Paşa Bolayır'da Saros Körfezi'ndeki gemileri izlemeyi sürdürmekteydi. Ertesi günü Seddülbahir'e çıkacak olan deniz piyadeleri zaman zaman filikalara indiriliyor sonra yeniden gemilere alınıyorlardı. Liman Paşa bu hareketler gerçek bir çıkarma hazırlığı mı yoksa gösteri mi hala bunu anlamaya çalışmaktaydı. Bu sırada Arıburnu'nda Seddülbahir'in bazı koy ve kumsallarında kan gövdeyi götürüyordu. Saros'ta 2, Çanakkale kesiminde 1, toplam 3 tümen, yaklaşık 36 bin asker bütünüyle savaş dışı durumda boş bekliyordu. Anzaklar Arıburnu'nda ilk çıkışta karşılaştıkları beklenmedik direnç yüzünden karışmış, bir daha da bir düzene girememişlerdi. İyi dövüşüyor ama dağınık, plansız bir biçimde yayılıyorlardı. Yüzbaşı Faik'in bölüğü erimiş, sağ ve sağlam bir tek subay ile pek az asker kalmıştı. O tek subay 1. Takım Komutanı Asteğmen İbrahim Hayrettin'di. Dipnot, daha sonra yanındaki birkaç askeriyle birlikte 57. alaya katılacak, o da 57. alayda savaşırken yaralanacaktır. Anzaklar direnen birkaç dağını, küçük birlik, birkaç perakende asker dışında karşı duracak kimse kalmadığını sanarak oldukça rahat ilerlerken saat 9'da 27. alayın taarruzuna uğramışlardı. Korkak Abdül kaçtı, hedefe giden bütün yollar açık derken bu tepeden inme taarruz Anzakları şaşırtmıştı. 27. alayın iki taburu da hızlıydı. Dipnot, 1. Tabur Komutanı Halis Ataksor'un güncesi yayımlandı. Torunu Serdar Ataksor veya Ataksoy, dedesinin anısını yaşatıyor. www.ataksor.org 3. Tabur Komutanı İbrahim Bey, Çanakkale Savaşı üzerine bir inceleme adlı eserin yazarı, emekli General Selahattin Çetiner'in babasıdır. 4 makineli tüfek geride tutulmalarının acısını çıkarmak istercesine durmadan çalışıyor, keskin nişancılar subayları vuruyor, birlikler başsız kalıyordu. Zoru gören Anzaklar kendilerine çekidüzen verdiler. Direnemezlerse arkaları denizle denize süpürüleceklerdi. Zaman zaman boğaz boğaza gelinecek, Anzaklar da uzun ince Türk süngülerinin sıcak tadını tadacaklardı. Kırmızı Sırt ile Kanlı Sırt'ın büyük bölümü kurtarıldı. Düşmana kaptırılan 3 top geri alındı. Alay Anzakların Kabatepe'ye yakın kanadını denize doğru itmeye çalışıyor, Anzaklar şiddetle direniyordu. Savaş çok sertleşmişti. Anafartalar köyünden küçük Adil Şahin yanındaki köylüsü vurulunca ağlamaya başladı. Öbür yanında da yine bir köylüsü vardı. Adil'in ensesine şaplağı vurdu. ''Sus, şehitler ölmez. Birazdan gelir, bize destek olur.'' ''Gelir değil mi?'' ''Gelir.'' Sağlıkçılar sokulup şehidi geriye aldılar. Adil ağlamayı kesti. Savaşa döndü. 27. alayda küçük Anafartalar köyünden 33 kişi vardı. Bu verdikleri ilk şehitti. Dipnot, köye 33 kişiden sadece 3 kişi geri dönebilecektir. Gelibolu 1915, savaşla başlayan dostluk. Sayfa 83-84. Alayın durumu Şefik Bey'i kaygılandırmaya başladı. Arı burnu koyunu dolduran filonun topları alayın her hareketini ustaca izliyor ve kayıp verdiriyordu. Hızla erimekteydiler. Alayının arı burnu kesiminin Çanakkale Boğazı'nın bir kurtarıcıya ihtiyacı vardı. Bu çok sıkışık anda 9. Tümen'den haber geldi. 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal sabah 57. alayla birlikte Koca Çimen'e hareket etmişti. Yani 27. alayın sağ yanının gerisine. Şefik Bey bütün yüreğiyle Allah'a hamd etti. Yalnız alayı değil, yalnız arı burnu değil, boğaz, dolayısıyla İstanbul kurtulmuştu. Haberi bir gevşeme olmasın diye yaymadı. Koca Çimen yönüne bir haberci yolladı. Mustafa Kemal'e alayının durumu hakkında bilgi verdi ve emrine girdiğini bildirdi. Çanakkale Savaşı bitene kadar 19. Tümen'in emrinde kalacaktı. Mustafa Kemal ve 57. Alay Koca Çimentepe ile Conk Bayırı eteklerine ulaşmışlardı. Mustafa Kemal bu korunaklı yerde askerin dinlendirilmesini istedi. Durumu bir an önce görmek istiyordu. Conk Bayırı'na çıkan vadi atla geçmeye elverişli olmadığından atı bırakıp yürüdü. Emir subayı, başhekim ve topçu komutanı da atları bırakarak Mustafa Kemal'i izlediler. Alay arkadan gelecekti. Fundalıklı vadiden ilerleyerek Conk Bayırı ile Besimtepe arasına çıktılar. Mustafa Kemal Conk Bayırı'na yürüdü. Buradan Arı Burnu koyundaki savaş ve taşıt gemileri görünebiliyordu. Koy gemi doluydu. Saat 10'du. Bir grup askerin koşar adım yaklaştığı görüldü. Asteğmen İbrahim Hayrettin'in takımından kalanlardı bunlar. Yarları zorlukla aşmış, düşman ileri kollarıyla dövüşe dövüşe geri çekilmiş, çekilen başka askerlerle birleşmiş, dövüşürken yeniden küçük parçalara bölünmüşlerdi. Elleri yüzleri yara bere içinde, giysileri yırtık pırtıktı, mermileri tükenmişti. Ama Conk Bayırı'na düşmandan önce yetişmeyi başarmışlardı. Mustafa Kemal'e tehlikeyi haber verdiler. ''Düşman efendim!'' Gösterdiler. Gerçekten bir Anzak müfrezesi Conk Bayırı'na doğru yaklaşıyordu. 1 kilometre kadar uzaktaydı. Teğmen Tölok'un müfrezesiydi bu. Hedefe en yakın Anzak birliğiydi. 57. alaydan kimse yoktu daha. Mustafa Kemal zaman kazanmak için yüksek sesle süngü taktırıp askerleri yere yatırdı. Teğmen Tölok, Türk subayının askerleri ateş etmeye hazırlandığını sandı. O da müfrezesini yere yatırdı. Yürüse, ateş açtırsa, ateş edip vurmayı başarabilse tarihi değiştirirdi. Dipnot. Genel olarak Mustafa Kemal Arıburnu raporu sayfa 22. Güzergah ve Teğmen Tölok için Atlas Dergisi Nisan 2005. Teğmen Tölok, Avustralya'da gazeteci ve tarihçi Bean'e bu Türk subayına tüfeğiyle ateş ettiğini ama vuramadığını açıklamıştır. Bu konuda ek kaynak olarak www.user.glo.be Heading for Chinook Bear kaynakta fotoğraf olarak Tölok'un bulunduğu yerden Mustafa Kemal'in bulunduğu yerin görünüşü var. L.A. Carillon, Gallipoli, Bantam Books, Londra 2003, sayfa 194-195. Bu iki kitapla ilgili bilgiyi sevgili öğrenmen binbaşı Doktor Necati Yalçın'a borçluyum. Mustafa Kemal bu anı kazandığımız an bu andır diye niteleyecektir. Birleşik Ordu açısından ise bu an savaşı kaybettikleri andır. Öncü bölük yetişmişti. Mustafa Kemal'in emrini alır almaz hızla açılıp hücuma geçti. Saat 10.25'ti. Teğmen Tullock ve onun gibi ilerlemiş Anzak müfrezeleri durakladılar. Bu müfrezelerin arkasından Jonk Bayırı koca çimen kesimini elde etmekle görevli 5 tabur geliyordu. Dipnot, Kadri Perk Çanakkale Savaşları Tarihi, sayfa 54. Bölük çok kıvrak ve ustaydı. Tullock tutunamayacaklarını anladı. Gelen taburlarla birleşerek direnişe geçmek için geri çekilmeye başladı. Bölük direnen müfrezeleri süngüden geçirdi. 57. alayın 3 taburu da Jonk Bayırı'na çıkmıştı. Mustafa Kemal alay komutanı binbaşı H. Avni Bey ile birlikte tabur ve bölük komutanlarını topladı, durumu özetledi. Bulundukları yerin önemini anlattı. Burayı ele geçirmek için ilerleyen düşman birliklerini ezip denize süreceklerdi. Gerekli emirleri verdi. Dipnot, Mustafa Kemal bu komutanlara savaş tarihinde benzeri olmayan şu sözleri söyler. Size ben taarruz etmeyi emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölene kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve başka komutanlar alabilir. Hüseyin Avni Bey alayını savaş düzenine soktu. Keskin nişancılar yerlerini aldılar. Ağır makineli tüfekler uygun yerlere yuvalandı. Subaylar ve askerler ellerini temiz toprağa, tüfeklerinin kabzalarına sürerek kuru abdest alıp savaşa hazırlandılar. Dipnot, teyemmüm suyun bulunmadığı yerde ve zamanda iki eli temiz bir şeye vurup yüzü dirseğe kadar iki eli ve kolu sıvazlamak. Jonk Bayırı'ndan aşağıya savaşın kaderini değiştirecek olan olağanüstü taarruz başladı. Dipnot, Atatürk bu taarruzu çok kısaca şöyle anlatıyor. Herkes öldürmek ve ölmek için düşmana atıldı. Bazı kitaplarda Atatürk'ün bir sözünün yanlış anlaşılmasından dolayı 57. alayın daha ilk gün bütünüyle şehit olduğu yazılıyor. Bu kesinlikle doğru değil. Gerçek şu, savaş sonuna kadar 57. alayın ilk kadrosu neredeyse tümüyle şehit olur, yaralanır. Alay yeni askerlerle takviye edilir. Alayın sancağının Avustralya'da müzede bulunduğu da kesinlikle yanlıştır. Bataryanın 4 topu Arıburnu kıyısını ateş altına aldı. Kurmay Yarbay Mustafa Kemal bulunduğu yerden dalga dalga kıyıya inen Koca Dağı, Arıburnu koyunu, toptan şehit defterine yazılmaya gönüllü 57. alayının ilerleyişini izledi. Durduğu yer Jonk Bayırı'nın eteği değil, kaderin Mustafa Kemal'e açtığı yolunun başlangıç noktasıydı. Kurmay Başkanı İzzettin Bey'e geride bıraktığı iki alayın da harekete hazır olmasını bildirdi. Çıkarma sürmekteydi, bugün o iki alaya da gerek olacağı anlaşılıyordu. Dipnot, İngiliz resmi harp tarihi diyor ki, 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal'in 25 Nisan 1915'te Arıburnu bölgesindeki durumu derhal kavramış olması ve inisiyatifini kullanarak 57. alayla yapmış olduğu taarruz, Çanakkale Savaşı'nın sonunu belirlemiştir. Bir tümen komutanının kendi inisiyatifiyle giriştiği hareketler sonucu, bir savaşın hatta bir milletin kaderini değiştirecek büyüklükte bir zafer kazandığı tarihte pek az görülür. Aktaran İ. Artuç, sayfa 175. Bunu düşman söylüyor. Bizim bazı yazarlarımız ise hiç utanmadan bu gerçeği saklıyor, saptırıyor, çarpıtıyorlar. Ayrıntı için Vahidettin Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, sayfa 94-177. 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal, ordu komutanı gibi donup kalsaydı, sorumluluktan kaçınsaydı, kımıldamak için emir bekleseydi, Çanakkale Savaşı o gün sona ererdi. Koca Çimen Kabatepe hattı düşman eline düşecek, Maltepe Kilit Bahir yolu açılmış olacaktı. 3 gün içinde Kilit Bahir'i basarak boğazı donanmaya açacaklardı. Sonrasını düşünmek bile insanı ürpertiyor. Bu gerçeğe rağmen Çanakkale zaferi kutlanırken Atatürk'ün adını anmaktan kaçınanları, Mustafa Kemal'siz Çanakkale Savaşı romanı yazmaya, çizgi film yapmaya yeltenenleri nasıl nitelemeli? Bunlara uygun sıfatları sizler bulun. Ruhça ve zihince sağlıklı bir insan milletinin tarihini değiştirmeye kalkışır mı? Arıburnu'nda savaş gittikçe daha kanlı oluyordu. 27. Alay cephesinin en sağındaki bölüğün komutanı iki yerinden yaralandı. Geri taşınırken bölüğün komutasını Teğmen Mucibe, Kemal Yeri, bıraktı. Bu son bölüğün en sağında subay adayı Medeni'nin takımı vardı. Uzaktan el salladılar birbirlerine ve savaşa kenetlendiler. Tabur komutanı Halis Bey gençlerin yönetiminde kalan sağ kanadın direnebileceğinden kuşkuya düştü. Yardım için geldi. Yüzü sapsarıydı. Mucip nedenini çabuk anladı. Sol kolunun kumaşı gittikçe kızarıyor, avucuna kan doluyordu. Yaralanmışsınız efendim. Gelirken oldu. Mucip sıhhiye diye seslenecekti, komutan susturdu. Sus, asker yaralandığımı duymasın. Mucip'in yanında kaldı. Gençleri yalnız bırakmak istemediği belliydi. Düşman sağ kanadın arkasına dolanırsa 27. alayın tümü tehlikeye düşerdi. Mucip, komutanım dedi. Deneysizliğimiz görevimizi başarmaya engel değil. İçiniz rahat olsun. Bize ve askere güvenin. Komutan zorlukla ayakta durmaktaydı. Peki dedi. Gidiyorum. Ama buradan kesinlikle geri çekilmeyeceksiniz. Geriye ancak hepinizin öldüğünü bildirecek bir haberci gönderebilirsiniz. Anladın mı? Evet efendim. Size takviye yollayacağım. Bir erin yardımıyla ağır ağır uzaklaştı. Dipnot: Mucip'in savunduğu yerin adı Mersin Sırtı, Atase Çanakkale 2, sayfa 115-116. Savaş gittikçe acılaşmaktaydı. Çıkarma sürüyor, anzaklar geriden sürekli yardım alıyordu. Makineli tüfeklerinin sayısı da arttıkça artıyordu. Sağ yanlarının uzağından Koca Dağ'ın doruğuna doğru anzak birliklerinin ilerlediği seziliyordu. Mucip'in bölüğü ise durmadan kan kaybetmekteydi. Takviye gelmemişti. Yollanacak asker yoktu demek ki. Bölükte çalışan 50 tüfek kalmıştı. O da gittikçe azalmaktaydı. Az sonra 35'e düşecekti. Mucip galiba geriye ölmek üzere olduğumuzu bildirecek haberciyi göndermenin zamanı geldi diye düşündü. İçi acıyla doldu taştı. Ölmek sorun değildi, sorun görevi yarım bırakmaktı, başaramamış olmaktı. İşte sindirilmesi zor olan buydu. Dipnot: Yarbay Şefik Aker, Arıburnu Savaşları ve 27. Alay adlı kitabında Asteğmen Mucip ile subay adayı Medeni'yi çok övüyor, sayfa 55. Bugün Mucip'in 164 kişilik bölüğü 129 şehit ve yaralı verir. 35 kişi kalır. Mucip Kemal Yeri, Çanakkale Ruhu Nasıl Doğdu, Çanakkale Hatıraları, 3. yıl, sayfa 309. Bir kahraman daha var. 3. taburun hesap memuru Muharrem Vehbi Efendi. O da yaralanan tabur komutanının yerine geçmiş, komutayı üstlenmiştir. Sayfa 55-56. Yarası ağır olmayan birini durumu bildirmesi için geriye yollayacaktı. Alay komutanının emir erinin geldiği bildirildi. Emir eri selam verip emri iletti. Alay komutanı bulunduğunuz yeri savunmanızı, bir erin bile geri çekilmemesini emretti. Bunu biliyor, bunun için eriyorlardı. Bu emrin bir devamı olmalıydı. Vardı. Emir eri heyecanla emrin devamını da aktardı. 57. alaydan bir tabur geldi. Arkanızdaki derede sizi takviye edecek. Sevinçten kalbi duracaktı. Kurtulmuşlardı. Hayır, vatan kurtulmuştu. Demek ki 57. alay doğruğa doğru ilerleyen anzak birliklerini ezerek buraya kadar gelmişti. Yıl kadar uzun gelen bir süre sonra bölüğün arkasından sağ açığına doğru yüzleri tunçtan dökülmüş uzun süngülü mucize adamlar hayal gibi akmaya başladılar. Mucip'in, Medeni'nin, askerlerin gözleri yaşardı. Korku sona ermiş, durum tersine dönmüştü. Hepsi ancak o anı yaşayanların bilebileceği bir mutluluk içinde "Şimdi düşman korksun" diye düşündüler. Dipnot: Dövüşerek erimekte olan 27. alayın komutanı Şefik Aker diyor ki: Tehlikenin içinde olduğumuz için Mustafa Kemal'in o kurtarıcı karar ve hızlı hareketinin önemini bütün değeriyle ancak biz takdir edebiliriz. Başlarında 19. tümenin cesur komutanı olduğu halde topçusu ve makineli tüfekleriyle beraber 57. alay tam o istikametten gelmeye başlamış ve artık hem boğazın savunması hem alayımız selamete ermişti. Arıburnu Savaşları ve 27. alay, sayfa 59. Sert, kısa, keskin komutlar duyuldu. Tabur Mucib'in cılız bölüğünün karşısındaki kalabalık anzak birliğine taarruz edecekti. Mucib'in bölüğüyle yetişen taburun solundaki bölük karışıp kaynaştı bir oldu. Mucib'in bölüğünün biraz önceki bitkin, kaygılı bir avuç askeri canlandı. Onlar da taarruza katılacaklardı. Tüfeklerine uzun, ince, pırıl pırıl süngülerini taktılar. Borular hücum havası vurdu. Taarruz başladı. Dipnot: Mucip Kemal Yeri, Çanakkale Ruhu Nasıl Doğdu, Çanakkale Hatıraları, Cilt 3, sayfa 275 ve devamı. Biraz sonra Türk askerlerine özgü savaş çığlıkları lekesiz arı burnu göğsünü dolduracaktı. Allah Allah Allah Allah Allah Allah! Herkes fedai, herkes kahraman, herkes büyüktü. Tarihin en eski milletlerinden biri ateşten geçerek kan içinde, bir daha uyumamak, benliğini unutmamak, kandırılmamak, sömürülmemek, ezilmemek, ölmemek üzere çığlık çığlığa diriliyordu. Kumkale mezarlığındaki küçük birlik filonun yoğun ateşi altında taşların arkasına, yıkılan mezarların içine sinmişti. Fransızlar bu durumdan yararlanarak Kumköy'den çıkıp iki yandan adım adım mezarlığı sarmaya başladılar. Teğmen Fuat acıyla inledi, bu destan sona eriyordu. Askerlerinden biri haykırdı, "Bizim asker geliyor." "Hani nerede?" "Te, ileriye bak." Yaklaşmakta olan birliği Teğmen de gördü. Bir taburdu bu. Yaygın ve aralıklı sıralar halinde geliyordu. Gündüz gözüyle gelmesi büyük tehlikeydi. Nitekim az sonra filo ateşinin tümünü gelen birliğin üzerine kaydırdı. Mezarlıktaki birlik ateş kesilince taşların arkasından mezarların içinden çıkarak yeniden mevzilendi ve Fransızları devirmeye başladı. Keskin nişancılar işlerini iyi biliyor, subayları keklik gibi avlıyorlardı. Bu sırada mermiler, şarapneller yaklaşmakta olan birliğin sıralarının içinde, arasında, üzerinde patlamaktaydı. Vurulan düşüyor, birlik seyrekleşiyor ama dağılmadan, düzeni bozmadan, inanılmaz bir disiplin içinde durmadan ilerliyordu. Barut ve toz dumanı içinde kaybolup kaybolup yine beliriyordu. İki Fransız uçağı döne döne birliği bombalamaktaydı. Birlik 31. alayın 3. taburuydu. Teğmen Fuat'ın içi gururla doldu. Ne demir yürekli bir taburdu bu. Üçte biri erimiş olan tabur Orhani ile mezarlığın arasına ulaştı. Sağ yanını mezarlıktaki küçük birliğe dayadı. Fransızların karşısında eksik bir tabur ile iki eksik takımdan kurulu bir birlik oluştu. Fransız birliği bu yetersiz, topsuz birliğin direncini kırmayı başaramadı. Köye çekildi. Saat 13'tü. Dipnot Atase Çanakkale 2 sayfa 59 ve devamı. Fahri Belen diyor ki, bu birlikler üç misli bir kuvveti tutmak suretiyle büyük bir sebat, direniş örneği verdiler. 1915 hareketleri sayfa 169. Kolordu ve tümen komutanları Kumkale köyüne hücum edilmesini istiyorlardı. Yöntemin karaya çıkmasına göz yumduğu düşmanı şimdi denize dökülmesi gerekiyordu. Ama nasıl olacaktı bu? Düşman karaya çıkalı saatler olmuş, toplarını ve ağır makineli tüfeklerini yerleştirmişti. Saat 17'de Kumkale'deki Fransız sayısı topçular ve istihkamcılarla birlikte 3000 kişi aşacaktı. Filo da yaklaşmış, bütün silahlarını kıyıya çevirmişti. Yakıp kül etmek için bekliyordu. Ama emir kesindi, taarruz yapılacaktı. Ölüm mahkumu birlikler Kumkale yakınında toplanmak için yola çıktılar. Liman Paşa Bolayır sırtında denizdeki hareketleri dikkatle ve sabırla izlemeyi sürdürmekteydi. Bazı hareket ve görüntülerden yavaş yavaş kuşkulanmaya başlamıştı. Mesela asker dolu olsa gemiler denize daha gömülmüş olurdu. Bunlar öyle değildi, bunu sonunda fark etmeyi başarmıştı. Esat Paşa sabahtan beri gerçek çıkarmaların yapıldığı güney kesimi için sürekli takviye istiyordu. Ama burası da önemliydi. Saros'ta durumun bir gösteri olduğu tam anlaşılmış değildi. Gösteri izlenimi verip buraya ansızın çıkarma da yapabilirlerdi. Çok uyanık olmak gerekti. Bu nedenle buraya kendi gelmişti. 7. Tümen'e 2 taburunu bu gece deniz yoluyla Eceabat'a göndermesini emretti. Ordu komutanı Saros'ta bulunan 25 bin askerden ancak 2000 kişilik bir tabur göndermeyi uygun görmüştü. Uzunca bir duraksamadan sonra 5. Tümen'e de bir alayını Şarköy iskelesine yanaştırmasını emredecekti. Dipnot. Evet, güneyde birlikler kavrulurken sadece 2 tabur. Telaşa ne gerek vardı? Akan sudan ucuz Türk kanıydı. 5. Tümen'in alayı 29 Nisan'a kadar Şarköy'de hareket için emir bekleyecektir. Esat Paşa ve karargahı vapurla zaman zaman ateş altında kalarak maceralı bir yolculuktan sonra Kilye Limanı'na gelmişti. Birleşik donanma Saros'tan ve Kabatepe önünden aşırtma atışlarla boğaz içindeki limanları ateş altında tutuyordu. Düşman çıkarma yerlerine birlikler yollandığını sanmakta, ulaşımı engellemeye çalışmaktaydı. Boşuna bir emekti bu, taşınan ne bir tek asker vardı ne de bir tek top. Karargah atlara binerek Maltepe'ye geldi. Buradan gemilerle dolu Arıburnu koyu görülüyordu. Gemi sayısı olayın büyüklüğünü ve 19. Tümen'in nasıl öldürücü bir tehlikeyi önlediğini kanıtlamaktaydı. Karargah hızla evlere, çadırlara yerleşti. Birlikler değil ama ordu ve kolordu komutanlıkları baskına uğramıştı. Bir savaş halinde karargahların nereye taşınacağı önceden belirlenmemiş, hiçbir ön hazırlık yapılmamıştı. Yerleşme kargaşalığı içinde bir sürpriz yaşandı. Yarbay Mustafa Kemal Maltepe'ye geldi. Bu rastlantı hem kolordu komutanını hem Mustafa Kemal'i sevindirdi. Mustafa Kemal sabahtan beri olanlar hakkında bilgi verdi ve niye geri geldiğini anlattı. Aldığı bir habere göre düşman Kumtepe'ye çıkarma yapmaktaydı. Dipnot, Kumtepe, Kabatepe ile Tekekoyu arasındaki kıyıda bir tepe. Kumkale ile karıştırılmaması. Kumkale karşı yakada, Çanakkale Boğazı'nın girişinde. Kumtepe'de şimdi bir motel var. Aman, Kumtepe, Kabatepe ile Seddülbahir arasında Kilitbahir platosuna açılan çok kritik bir yerde. Arı burnunu 27. ve 57. alaylara bırakıp kalan iki alayıyla bu tehlikeli çıkarmayı durdurmak için tümenin başına koşmuştu. Araştırıldı, Kumtepe'ye çıkarma yoktu. Haberi getiren genç subayın heyecandan yer adlarını birbirine karıştırdığı, Mustafa Kemal'e yanlış bilgi verdiği anlaşılıyordu. Dipnot: Esat Paşa'nın anılarında bu karşılaşmayla ilgili bilgiler karışık. Gerçeğe aykırı yanı da var. Paşa anılarını yazdırırken tepe adlarını tıpkı genç subay gibi birbirine karıştırmış, yanlış sonuca varmış, boşlukları yorgun belleği yüzünden olayın akışına hiç uymayan bilgilerle doldurmaya çalışmış. Esat Paşa'nın anıları ilk kez 1975'te İhsan Ilgar tarafından kitap olarak yayınlanmıştır. Baha Matbaası İstanbul. İhsan Ilgar'ın eklediği tutarsız, gereksiz bilgilerle anılar birbirine karışmış, kitap ciddi bir kaynak olma niteliğini kaybetmiştir. Sevgili Nurer Uğurdu'nun anıları bu fazlalıklardan temizleyerek, temel kaynakların yardımıyla doğru açıklamalar ekleyerek yeniden düzenlemesini diliyorum. Bu haliyle Esat Paşa'nın anılarını okuyup da Çanakkale Savaşı'nı, hatta Arıburnu Savaşları'nı bile anlamak mümkün değil. İçleri rahatladı. Esat Paşa Liman Paşa'dan aldığı yetkiye dayanarak Mustafa Kemal'in tümeninin tamamını Arıburnu'nda kullanmasına izin verdi. Dipnot: Atasa Çanakkale 2 sayfa 113, Kadri Perk, Çanakkale Savaşları Tarihi sayfa 56. Sonra da sordu, kararınız nedir? Bütün kuvvetimle düşmana taarruz etmek. Güzel, Allah başarı versin. Dipnot: Mustafa Kemal Arıburnu raporu sayfa 27. Bu izni alan Mustafa Kemal 77. alayı 27. alayın sol yanına yolladı. Görevini de anlattı. 27. alayın sol ucundaki taburla bağlantı sağlayacak, birlikte düşmanın sağ yanını denize süreceklerdi. Dipnot: 77. alay iki taburdu, 1. ve 2. taburlar, 3. taburu batıda Ece Limanı'nda. 72. alayını yedek olarak 57. alayın arkasına gönderdi. Topçu taburunu Kocadere köyü sırtlarına yerleştirdi. Anzaklar iyice yerleşmeden, kök salmadan denize dökülmeliydi. Karargahıyla birlikte hızla Conk Bayırı'na hareket etti. Saat 14'tü.